Erkam televizyonumuzun değerli izleyicileri, Erkam radyomuzun kıymetli dinleyicileri, Bir Mevlana'dan Mesajlar programıyla yine sizlerin karşısındayız. Bendeniz Ali Namlı ve kıymetli hocam İrfan Gündüz'le beraber huzurlarınızdayız. Mevlana Hazretleri'nin Mesnevisinde yer alan ilk hikaye, Padişah Cariye hikayesinden devam ediyoruz ama Hazret tabii arada birçok ince mevzulara, önemli mevzulara da temas ediyor. Hikayenin özetle işte padişah bir cariyeye aşık olmuş, büyük bedeller vererek onu satın almış. Fakat cariye günden güne sararıp solmuştu. Padişah buna çok üzülmüştü. İşte saraydaki tabipler neler ne yapsalar, ellerinden geleni ortaya koysalar da bir türlü tedavisi mümkün olmamıştı. En sonu bir piri fani, yaşlı bir tecrübeli bir zat, bir kimse gelecek. O kısma kadar gelmiştik. 66. beyte kadar gelmiştik. İnşallah oradan itibaren devam edeceğiz. Kıymetli hocam, hoş safa geldiniz.
Allah razı olsun Ali'ciğim. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi izleyen hem izleyicilerimiz hem dinleyicilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Saygılarımızı arz ediyoruz. Hazreti Mevlana'nın burada padişah ve cariye hikayesinden esas maksadı bir, oradaki padişah ruh padişahı, cariye de nefs cariyesidir. İnsan nefsani arzulara çok düşkündür. Nefsani alışkanlıklara çok bağımlıdır.
Meftundur.
O yüzden insanın ne kadar ruh padişahı da olsa nefse karşı bir hassasiyeti var, bir düşkünlüğü var, zaafları var. O yüzden bununla mücadele öyle kolay bir şey olmadığını anlatmak istiyor bir bize.
Evet.
İnsan kendi kendisine bu yüreğine saplanan nefs dikenini söküp atamaz.
Kolay değil.
Ya ne yapması lazım? Mutlaka bir gönül tabibinden yardım alması lazım.
Şey hocam, Yavuz'la ilgili de bir hikaye vardır. O da bir sefer sırasında bir cariye ile aşk maşk hikayesi
tabii
nakledilir.
Ya. Şiirler pençeyi evet. Kahrımda olurken der zağın. Beni bir gözleri ahuya zebun etti felek.
Padişah da olsa bu gönül işi öyle. Gönülden öyle yakaladı ya. Mı? Şeyde evet. De geçen beyitlerde de vardı yani. Padişah bu cariye hastalanınca işte yalın ayak başı kabak nasıl yalvarıyor, yakarıyor, nasıl dua ediyor Cenab-ı Hakk'a falan diye anlatıyordu Mevlana Hazretleri. Ya bu gönül işi padişah madişah dinlemiyor demek ki.
Dinlemez. Tabii burada bir de Hazreti Mevlana ile Şems-i Tebrizi'ye de telmih var burada diye de bir yorumlar var. Evet. Yani burada gönül derdine deva arayan Hazreti Mevlana arıyor. İşte bunun için yalın ayak sokaklara düşüyor, mescitlere kapanıyor filan. Nihayet işte Şems-i Tebrizi dünyevi ve uhrevi varlıklardan geçmiş. Allah'ta fani değil, Allah'ta beka billah sırrını yakalamış. Konuma gelmiş bir Şems-i Tebrizi. Ancak böyle bir adam insanın nefsiyle mücadelesinde kendisinin elinden tutar, ona yardımcı olur. Buradaki ifade bu esasında.
Ya da o işte tabip, o piri fani, tecrübeli tabip onu remzediyor herhalde.
Amenna. Tabii burada bir de şey var. Şimdi o kullardan deva beklemek yanlışlığından kurtulmak istiyor. Artık bu benim cariyemin derdine deva olacak bir tek Cenab-ı Hak. Onun Rahman ve Rahim ismine sığınarak, Şafi ismine sığınarak yalın ayak, başı kabak koşur doğru mescide. Fahlan aleyk var ya, evet, Hazreti Musa evet. Aleyhisselam Tur Dağı'na çıkarken on emri alacak. Cenab-ı Hak orada ne diyor? Fahlan aleyk. Ey Musa, sen şu ayakkabılarını çıkar. İnneke bil vadil mukaddese tuva. Sen kutsal bir vadidesin. Oradan sana işte on emir gelecek. Ama bu on emri alabilmek için o da hal-ün aleyni sufiler hem dünyevi hem uhrevi tüm arzulardan geçmek diye de yorumluyorlar.
Çünkü yani dünyevi, hiçliğini bilecek Cenab-ı Hak karşısında
amenna.
Hocam. Ya da işte emmen yücibül muttarra idâ de'an ayetinde hocam. Böyle öyle yalvarırsan duanın hemen cevabı gelir tabii. Yani. Zorda, darda kalmış tabii. Böyle ümidi başka hiç her şeyden ümidi kesilmiş gibi böyle aşkla, şevkle bir dua yapılırsa.
İşte ne kadar icabet
hemen geliyor.
Zaten icabet de öyle. O niyestecim lekum. O yüzden burada hani fahlân aleyken esas manası ne dünyevi bir gaye olacak ne uhrevi bir gaye. Hani cennet cennet dedikleri birkaç melek, birkaç huri, isteyene sen ver anı, bana seni gerek seni diyen Hazreti Yunus'un burada güzel ifade ettiği konu. İşte burada fahlân aleyk'ten esas maksat da budur diyor. Ancak o şekilde o kutsal vadiye ayak basılır ve oradan ancak vahiy alınabilir. Aksi halde uhrevi de olsa cennet ümidiyle, cennet hayaliyle ibadet ederseniz gene o vahiyden nasip alamazsınız. ya da dünyevi gayelerle ibadet ederseniz yine o şeyden nasip alamazsınız. Oradaki bunu söylüyor. Ve sonra mihraba kapandı mı, mihraba kapanıyor. Gözyaşı sel oluyor. O kadar samimi. Aczini itiraf ediyor, yanağını yere koyuyor. Ya Rabbi ben ettim, sen etme diyor. Ben şimdiye kadar bütün bu cariyemin derdine devayı kullarda aradım. Halbuki onlar ne kadar tabip de olsa aciz insanlardır. Benim bu cariyemin derdine deva senden olur diyor. Bu devayı esirgeme bizden diye. O sırada da ne kadar kendinden kesilse uykuya dalıyor ve rüyasında diyorlar ki bak sana bir şey gelecek pirifani birisi. O gelirse o bizdendir. O senin derdine deva olacak diyor. Şimdi buraya geliyor işte. Evet. Burada ne diyor 66. beyitte? O rüyasında gördüğü o pirifani evet. Var ya. Der ilaceş sehre mutlak rabibin. Onun vereceği ilaçta mutlak bir sihir olduğunu düşün. Gör. Senin derdine öyle bir deva olacak evet. Ki sihri mutlak gibi. Sihir dediğimiz zaman hem canlılar üstünde hem de eşya üzerinde tasarruf gücüne ermek evet. Demek sihir. Bu sihir var. Büyü dediğimiz şey var ya ama sihirciliği Cenab-ı Hak yasaklamış. Sihir nedir derseniz ki bu sihrin en yoğun olduğu zaman Hazreti Musa Aleyhisselam evet. Zamanı. Zaten o yüzden sihirle meydan okuyor. Onlar sakkarların evet. Yaptığı tuzakları Hazreti Musa Aleyhisselam bozuyor. Onlar atıyorlar ipli, yılan oluyor. Hazreti Musa asayı atıyor, ejderha oluyor. Onların bütün yılanlarını yutuyor. Böyle bir meydan okuyarak evet. Geliyor Hazreti Musa evet. Kelimullah. Bu da kabbalizm, sihrin en şeysi.
Yahudilerde var bu.
Bizim meclis binasını yapan Yahudi mimar. Meclisin zemininde bir sürü kabbala tılsımları var bana göre, işaretleri evet. Var. Ya bunu değiştirelim dedim ben o zaman. Burayı söküp atalım. Meğer o Yahudi mimarın izni olmadan o çizmiş şeyleri.
İzni olmadan yapılamazmış. Belki de onları yazmış.
Ben de diyorum ki ya orada öyle o tılsımların olduğu yerde millet iradesi egemen olmaz. O yüzden Allah inşallah nasip olur evet, da Cumhurbaşkanımız evet. Meclisi de dışarı alır da böylece evet. Oradan kurtulur. Şimdi dolayısıyla sihir dediğimiz zaman bu. Yani İslam'da büyü var. Çünkü Peygamber Efendimiz'e de büyü yapmışlar. Ve Peygamber Efendimiz'e Muavvizeten Suresi dediğimiz Felak Nas gelmiş. Ondan sonra onları okuyarak her bir düğümde o düğümler çözülmüş. Öylece Efendimiz yapılan büyüden kurtulmuş. Bu sabit. Öbür taraftan şey de var. Yani Ebu Hüreyre radıyallahu anh hurma bekliyor. Fakat hurma gözünün önünde eksiliyor. Yani. Evet. Geliyor namaza, sabah namazına. Efendimiz'e söylüyor. Böyle böyle efendim diyor. O diyor ki onlar diyor cinler sizi çalıyorlar diyor. Sen şunu okursan o cin karşına çıkar diyor. Okuyor ve cin karşısına çıkıyor. Elleri diyor böyle köpek tırnakları gibiydi falan diyor. Fakat diyor, o da Müslüman cinmiş, yalvardı, yakardı dedi, aman beni Peygamber Efendimiz'in huzuruna böyle yüz kızartıcı bir suçla götürme, ne olur filan. Ve acıyor ve bırakıyor, gelmeyeceğim bir daha diyor. Peygamber Efendimiz yine soruyor. Ne dedi, böyle böyle söyle, yalan söylemiş, gene gelecek diyor. Gene eksiliyor şey, hurma. Üçüncüsünde tekrar yakalıyor gene aynı cini ama Peygamber Efendimiz o cinin kodu, şifresini biliyor, tılsımını. Onu söylüyor zaten, bunu söylersen karşına çıkar. Bir daha çıkıyor. Bu sefer diyor ki, hiçbir mazeret kabul etmem, seni götüreceğim Peygamber Efendimiz'e diyor. Ya beni götürme diyor, Efendimiz'in huzurunda da diyor. Yalnız, her kim sizden akşam yatarken Ayet-el Kürsi, Felak ve Nas'ı okursa sabaha kadar. Sabah kalktığında da Ayet-el Kürsi ve Felak Nas'ı okursa akşama kadar bizim şerrimizden emin olur diyor. Ve bırakıyor. Sonra geliyor Peygamber Efendimiz soruyor. Ne oldu? Böyle böyle söyledi. İşte şimdi doğru söylemiş diyor. Abdullah İbni Mesud'un çölde namaz kıldı. Peygamber Efendimizle evet. Beraber orada. Abdullah İbni Mesud çok güzel. Kariymiş. Evet. Ona diyor ki sen geç imamete. O şey okuyor. Sabah namazında. Kıraati okurken cinlerin bütün dünyayla irtibatı kesiliyor. Sanki oradan İbni Mesud'un okuduğu Kur'an-ı Kerim'den dağılan manyetik alan, o bütün dünyanın çevresini kaplıyor ve cinler dünyayla, dünyadan haber alamaz hale geliyorlar. Sonra namaz bitinceye kadar, namaz bittikten sonra açılıyor perdeleri. Bunlar hep anlatılan şeyler. Evet. Ha burada ne var? Esasında sihir demek cinleri esir almak demektir. Adam cini, adam böyle bir tılsımını yakalıyor bir cinin. Ondan sonra bu cindarlar, medyumlar, o cine istedikleri her şeyi yaptırıyorlar. Mesela birbirini seven karı koca arasında tefrika meydana getiriyorlar. Efendim, adam karısı çok güzelse adam büyü yaptırıyor. Diyor ki bu adama karısını boşat, onu ben alacağım diyor. Mesela boşattırıyor.
Şeydi hocam, Bakara suresinde Harut Marut, hani yualliman ennas es-sihr, bu ikisi tabii insanlara sihir öğretiyordu. Orada yine karı koca şeyinden orada da bir temas var. Ve yani ma yuferrikune bihi beynel mar'i ve zevci.
Evet.
Onlardan öğrendikleri şeyle karı kocayı birbirinden ayıracak tabii şeyler öğreniyorlar.
Öğreniyorlar.
Orada yani, da geçiyor.
Ama burada ne var? Yani insanın beyin merkezlerini etkileyerek cinler nereden yaratılmış? Ve halaknel cehenne min maricin
min nar. Dumansız ateş.
Müstakil bir defa cin suresi var Kur'an-ı Kerim'de. Evet. O da dumansız ateşi de Fahrettin'i razı ediyor ki öyle dumansız ateş ki bunlar insan vücudunun mesamatından, şu ter bezi hücrelerinden vücudun en hücre köşelerine kadar etkileme gücüne sahiptirler. Aynı röntgen ışınları gibi, evet, alfa beta gamma ışınları gibi. Bu işte ne diyorlar, MR'daki mesela evet, kullanılan ışınlar evet gibi. Cinler de aldı mıydı adam esir, medyum ya da cindar. Ona diyor ki git şunu yap. Yapmak zorunda o cinin.
İşte biraz da hocam bu cinlerin çoğu yalancı oluyor. Yuhi ba'duhum ila ba'din zuhrufel kavli gurura.
Evet.
Biraz da bu çok yalancı. O sizin hadiste de geçtiği gibi
ama,
hocam.
Ama esas biri doğruysa gelecekteki yanlış. Evet. Gelecekte çok yanlış yaparlar. Geleceği evet bilemezler ama
evet
geçmişi bilirler. Niye?
Uzun ömürlü oluyorlar. Aha,
bizim zaman dilimimizle onların zaman dilimi farklı. Bizim zaman hızlı dilimizle onlar 4-5 bin seneye kadar yaşayabiliyorlar.
Birbirinden soruyor. Kendi evet şey görmese bile diyelim tabii o bizim soruyor yaşadığımız sahneyi. Tabii. Hızlı hareket ettikleri sen, için tanıyan sen, cine soruyor.
Bizim Kavgacızade Hacı Osman Efendi Hazretleri var. Evet. Bizim hocamız. Evet. Kayseri Kapalı Çarşı kalenin içindeki caminin imamıydı hoca. Ama çok evliya gibi bir adam. 87 yaşında geldi bize Arapça dersimize. Sizi ben Arapçadan profesör yapacağım evladım derdi hocamız. Allah rahmet eylesin. Öyle Kayseri'de Mayıs ayları çok güzeldir. Mayıs güneş açmıştır ama her evet yerde kar var. Karlar eriyor bir taraftan. Böyle bir cuma günü demiş ki hanım demiş ben bir bağa gideyim de.
Bağ evine.
Kayseri'lerin bu Erciyes eteğinde bağ evleri var. Bir bakayım demiş ne var ne yok. Hazırlık yapalım yazlığa diye. Hoca da gidiyor akşam üzeri varıyor. Bakıyor ki bir yılan. Yılanları da çıkmış demek ki. Kapının önüne çöreklenmiş. Git diyor gitmiyor. Git diyor gitmiyor. Git diyor gitmiyor. O da girecek içeriye. Orada bir kürek buluyor. Küreğine vuruyor. O yılanı öldürüyor. Sonra geliyor içeriye. Akşam namazını kıldıktan sonra geliyorlar bu polisler.
Bir tane zabit. Jandarmalar.
Ha. Seni karakola götüreceğiz. Niye? Sen bir cinayet işledin. Ben gerçekten karıncayı incitmemiş bir insandı. Alıp götürüyorlar. Meğer cinler Erciyes'in içinde bir dereye otağı kurmuşlar ama Müslüman cinler. Hocayı oraya götürüyorlar. Bir baş kadı var, iki tane de kadı var, bir sürü de cin var.
Şahitler var, kalabalık
hocayı
var.
Hocayı yargılayacak. O diyor ki baş kadı sen diyor bir cinayet işledin. Bizden birisini öldürdün diyor. O yüzden seni yargılayacağız. Ben hiç kimseyi öldürmedim diyor. Senin kapının önünde bir yılan var mıydı? Vardı, evet. Sen onu öldürdün mü? Öldürdüm. Niye göre öldürdün? Ben git dedim, gitmedi. Git dedim, gitmedi. Git dedim, gitmedi. Ben de kapıdan içeri gireceğim.
Evi benim evim.
Ondan sonra Peygamber Efendimiz'in küllü mudurun yüktel hadis-i şerifini gerekçe göstererek her zarar veren öldürülür. Ben de tuttum onu, öldürdüm. Bu sefer başka da soruyor cinlere. Bu hadis-i şerifi Peygamber Efendimiz'in Femi Muhsin'den duyan var mı? Belki 500-600 cin el kaldırıyorlar ve beraat ediyor hoca. Hocayı tekrar eve getiriyorlar. Hoca derdi ki ben tabiindenim. Niye? Ben sahabe cinleri gördüm derdi hoca.
Haklı yani.
Allah rahmet eylesin diye çok güzel bir insan.
Ama tabii hocam şöyle Mevlana'da da geçiyor herhalde yine. Yani yine kendi boyutunda yaşamak. Yani şimdi bazı insanlarda böyle merak oluyor. Cinleri göreyim, şunu göreyim veya işte hayvanların lisanını bileyim.
Aslında cinler çok insandan çok daha zayıf varlıklar.
Evet.
Asla cinler insana zarar veremezler. Ama ne zaman? İşte sen zayıflarsın.
Onların peşine takılıyor hocam.
Devama düşersen.
Bak, lüzumsuz bilgiler.
Tabii.
Mevlana şeyi anlatıyor. Birisi bu Süleyman Aleyhisselam gibi hayvanatın diline merak salmış. istemiş, dua etmiş, açılmış. İşte bir gün işte hayvanlar konuşurken diyor ki yarın merkep ölecek, ucuza satıyor. İşte hanım ölecek, boşuyor. Ev yıkılacak diyor, evi ucuza satıyor falan. Bakıyor ki gittiği mittiği yok. Yahu diyor keşke istemeseydim bu hayvanatın dilini öğrenmeyi. Onun için yani bazılarında da böyle bir tür meraklar
tabii,
vardır.
Tabii tabii hiç gerek. Çünkü biz insanca yaşayacağız.
En güzel herkes kendi boyutunda.
Kul gibi evet, yaşayacağız
kendi
abi.
Kendi boyutunda yaşaması en güzeli herhalde.
Tabii burada esas yani bu sihri de ben dinleyicilerimiz ve evet. izleyicilerimiz anlasın diye söylüyoruz. Evet. Sihir yapmak haram.
Tabii.
Niye? Siz cini esir alıyorsunuz. Bak bu cindarların evet. sonu çok kötü olur. Cin hiç bir saniye bile dikkatini dağıtmadan hep dikkatini size veriyor. Bana ne emir verecek diye.
Ama insanız.
Ama bir taraftan da kolluyor. Sizin zayıf anınızı yakaladığı an tepenize biniyor.
Evet.
Aynı cin. O yüzden cini de Allah'a kulluktan alıkoyup kendisine kul ettiği için evet. küfür telakki evet. edilmiş büyü evet. yapmak. Evet. Tehlikeli. Ama buna bazen cevaz verenler olmuş. Savaşta efendim işte casus yerine kullanmak filan gibi bazı
veya işte böyle cinlerin etkisi evet. rahatsızlığı altında kalıp da onlara yardım evet. etmek babından belki.
Evet. evet.
Bir de mecazen hocam sihir hani böyle nasıl sihrin böyle bir tesiri varsa hani ve inne minel beyani le sihran gibi
tabii
mecazi
canım.
Olarak.
Tabii tabii.
Hani bir şey çok etkili olması manasına sanki biraz Mesnevi'de de sanki böyle bu okuduğumuz beyitte de biraz yani o tabibin mahareti, hastayı iyileştirmesi bir tür sihre teşbih edilmiş mecazi
aslında
olarak.
Aslında tabii etkileyicilik, karizma evet. gibi de düşünebilirsin evet, evet. burada. Onun ilacında diyor bak sana gelecek o şey pir-i fani bizdendir. Onun ilacında sihri mutlak Rabbi bir mutlak bir sihir etkisi var. Senin de cariyenin derdine deva olacak. Evet. Mutlak bir etkisi var. Der mizaces kudreti hak Rabbi bir. Hatta onun mizacında, onun karakterinde de efendim Hakk'ın kudretini gör. Çünkü biz onu yetkilendirdik. Allah
işte
onu yetkilendirdi.
Şafi ismi onun elinde tecelli
evet.
ediyor hocam.
Evet. Yani. Burada onu söylüyor. Tabii burada bir de bizim üstünde duracağımız bir başka mesele rüya meselesi. Rüya.
Evet.
Rüya çok önemli. Yani tabiri rüya bir ilim.
Evet.
Tabiri rüyanın ki piri de Hazreti Yakup Aleyhisselam ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Demek ki var rüya evet. tabiri. Hatta bu cehri tarikatlarda rüyalar çok önemlidir.
Tabii.
Ne demek rüyalar? İnsan bedeni gündüz aktif olduğu için ruh bütün gücünü bedenin her noktasına dağıtarak ona canlılık verir. Ama uyuduğumuz zaman
bedenin yükü
nisful meft. Yani uyku ölümün yarısı.
Evet.
Bedenin ağırlığından ruh kurtulunca
kendi alemine,
bu sefer kendi alemiyle irtibat kurmaya çalışıyor. Evet. Bu da gördükleri nedir genellikle? Ruh üzerinde bırakılan izlerin yansımalarını görür insan. Yani şeyse şuur altındaki biriktirdiği neler varsa onları rüyasında görür. Fakir bir adam hep rüyasında para toplar ya da para bulur.
Yani, akşam çok yağlı yediyse
evet yağlı
dereler,
çok bol sıçrar.
Pınarlar başında dolaşır.
Ama buradan özellikle cehri tarikatlarda rüya çok önemlidir ve mutlaka ne bir eksik ne bir fazla aynıyla şeyhe arz edilir.
Şeyh de bu rüyalardan,
esas müridinin ruh üzerinde bıraktığı o yanlışları, etkileri neyse o etkilere bulur, bilir ve ona göre de ona evrat verir. Şimdi burada tabii Peygamber Efendimiz innen nazrate sihamun mesmumun min sihami iblis bak. Harama her bir bakış şeytanın zehirli oklarından bir oktur. O ok gelir, gönlünüzün üstünde bir nokta bırakır. Tenkütü alâ kulûbikum. Nokta bırakır ya da kirletir. O yüzden harama her bir bakış. Bunu sürekli yaparsan kalbin etrafı simsiyah olur. Simsiyah oldu muydu da ruh içeride hüzmesini bile dışarıya sızdıramaz. Çünkü lambanın şişesi is bağlamış.
Evet.
Bizim o şeyde annelerimiz elektrik yokken sade lamba var.
Evet.
Akşamdan önce alırlar. Huflayarak gazete kağıdıyla bir defa lambanın şişesini pırıl pırıl gıcır gıcır temizlerler. Ondan sonra koydum yandımı evin ışığı aydınlanıverir. Ama is bağlarsa eğer dışarıya en müsbak bir hüzme bile sızmaz. Yani ruh kalbin içerisinde hapsolur. Kasveti kalp dediğimizde evet. budur zaten. Kalbin kararması, kalbin katılaşması meselesi. Bu bakımdan rüya meselesi çok önemli. Ancak Riyanın hükmü nedir derseniz, riyanın hükmü kişiye özeldir. Eğer varsa bir bağlayıcılığı görülen rüya, ama bazı rüyalar var. Bunlar aslında menfi rüyalardır. Bizim bu da Anadolu'da buna şeytan aldatması derler, değil mi? Çok güzel bir tabir.
Adgâsu ahlam.
Evet. Adgâsu ahlam.
Kur'an-ı Kerim ifadesiyle.
Bazı rüyalar var. Bunlar mübeşşirat cinsinden. Bazen de olacak şeyi Cenab-ı Hak işte rüyada görür adam. Efendim. Bazen olacak kazalar mesela görür.
Şey de bile hocam, yani uyanıkken hani ruhumuz var, uyanıkken de havatır diyoruz.
Evet.
Bunun uykudaki hali gibi geliyor hocam. Yani havatır dört tür malumunuz. Ya rahmani olur, meleki olur, nefsani olur, şeytani. Uyanıkken de gönlümüze hep bir sürü duygu, düşünce
tabii,
geliyor.
Tabii.
İşte rahmani olur havatır, melekten de olabilir falan. Uyuyunca da bu devam ediyor aslında hocam. Tabii. Rahmani olursa sadık rüya oluyor. Meleki olursa işte sadık rüya, doğru rüya. İşin içine şeytan, nefis girerse, yani neticede demek ki böyle bir şey var. Hatta ya büyük zevatın bizim uykuda girdiğimiz aleme uyanıkken de isterlerse girebildikleri söyleniyor.
Zaten keşf evet. olur zaten. Mükâşefe ile bu rüyanın farkı bu. Uyanıkken olan şeyler, rüyada gördüğümüz o manevi duyguların uyanıkken olmasına keşif
diyorlar. Veya işte arada
diyorlar.
Da görüyorlar. Öyle bir arada var. Beynin nevmi vel yakaza diye evet. de bir şeyden bahsediyorlar.
Evet, evet.
Ne uyur ne uyanık.
Evet.
Bir de belki hocam şeyle, kişinin durumuyla da alakalı rüya. Hani peygamberlerin rüyaları da hani vahiy oluyor mesela.
Tabii zaten İbrahim, hayır. Evet. Peygamber Efendimiz'e esasında vahyin çoğu rüyayı sadıka şeklinde gelmiş.
Özellikle ilk 6 ayda.
Tabii rüyayı sadıka. Ama olduğu gibi aynen Peygamber Efendimiz'in gördüğü rüyalar aynen gün aydınlığı gibi aynen zuhur ederdi şeyi.
Ya İbrahim Aleyhisselam hocam rüyasında işte İsmail Aleyhisselam'ı kurban ettiğini görüyor.
Tabii ya.
O peygamber oğlu olduğu için hani biliyor mevzuyu. Demiyor ki ya baba rüyada gördün diye insan evladını kurban eder mi? Demiyor. Biliyor ki o rüya peygamber rüyası.
Tabii.
Babacığım diyor if'al ma tu'mer, sana emrolunanı yap diyor. Onun demek ki peygamberin rüyasıyla diğer insanların rüyası da aynı değil.
Ama burada teslimiyette zirve
evet,
iki peygamber.
Evet.
İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam. İsmail Aleyhisselam 12 yaşında.
Evet.
Sezai Karakoç diyor ki, Hazreti İbrahim Allah'a verdiği sözü yerine getirmek için yatırdı İsmail'i, gözünü bağladı. Bıçağı çaldı, bıçak kesmiyor İsmail'i. Çaldı, kesmiyor. Yanındaki taşa vurdu, taş ikiye ayrıldı. Bu kadar keskin bıçak. Diyor ki Sezai Karakoç, Hazreti İsmail öylesine teslim olmuştu ki hem babasına hem Allah'ın emrine. İbrahim'in bıçağı kesecek boyun bulamadı diyor. Çok hoşuma gidiyor, ben buyurum.
İsmail ikisi de teslim olmuş.
İkisi de teslim. Felemma,
eslema.
Tabii ikisi de teslimiyette evet, zirve
evet,
peygamber.
Evet.
Birisi çok yıllar sonra Allah'ın verdiği bir tek oğul ama söz vermiş. Kesmeye yatırıyor hiç tereddüt etmeden. O bir teslimiyet. Öbür taraftan İsmail Aleyhisselam'ın teslimiyeti de büyük bir teslimiyet.
Hatta şöyle bir şey, bir rivayet var hocam. Melekler Cenab-ı Hakk'a diyorlar ki ya Rabbi niye İbrahim'i halil, dost edindin? Şimdi canından imtihan olunmuş, hani ateşe atılacak, teslim.
Evet.
Evladından imtihan olmuş, boynuna bıçağı ya, dayamış, iki.
Ya.
Malından imtihan olmuş, Allah için malı veriyor. Hani meleklerle evet. bir şeyi vardır, tesbih edince alın diyor, üçte biri sizin olsun. Bir daha tesbih edin, üçte biri falan. Yani maldan, candan, evlattan imtihan olmuş, hepsini kazanmış. Bu kolay bir şey.
En ağır imtihanlardan evet. geçmiş, en ağır sınamalardan geçmiş bir peygamber.
Evet.
Cenab-ı Hak şefaatine nail eylesin.
Amin inşallah.
Tabii burada... Bir de rüya meselesiyle ilgili şunu da şey yapmak lazım. Dedik ya biz, bedenin ağırlığı ruh üzerinden kaldırılınca ruh kendi alemiyle irtibat kurmaya egzersizlerine giriyor. O yüzden burada İbn Haldun'un çok güzel bir şeysi var. Tasavvufu tarif ederken İbn Haldun Şifa-üs-Sail'de insanın diyor doğumunu geriye götürerek hilkatinin sırrını kavraması, ölümünü de ileriye götürerek ahiretin ahvaline yaşarken muttali olması ilmidir. Ve diyor ki şimdi hilkatimizi, doğumumuzu geriye götürüyoruz. Cenab-ı Hak elestü bi rabbikum demiş. Biz ona bela diye cevap vermişiz. Demek ki bizim ruhumuz bedene girmeden önce Allah'ın vahyini alabilecek, kelamını alabilecek, anlayacak ve anlayacağı dilden de cevap verebilecek bir kabiliyeti var. Doğumdan önce. Fakat doğduk.
Bedene girince?
Bu kabiliyetimiz kayboldu. Öbür taraftan öldükten sonra da melekler geliyorlar. Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne? kıblen neresi diye soruyorlar. Meleklerle de konuşuyoruz. Onları anlayacağı dilden cevap veriyoruz. Hatta kabrimiz cennetten, cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukur. Onları da görüyoruz. Diyor ki İbn-i Haldun, ya doğumdan önceki bu yeteneğimiz, öldükten sonraki bu yeteneğimiz, arada mani olan nedir? Arada mani olan ne? Arada mani olan bedenimizdir diyor. Beden, ruhun pencerelerini kilitliyor, kapısını kilitliyor. Evet. O yüzden ruh pek çok kabiliyetini yerine getiremiyor. Şimdi diyor ki peki insan diyor doğumdan önceki ya da ölümden sonraki bu yeteneğini yaşarken de kazanabilir mi? Elbet kazanabilir. Deliliniz nedir? Rüyalardır diyor. Evet. Bedenin ağırlığından kurtulunca diyor ruh. İşte Peygamber Efendimiz de görüyor onu. Kim beni görürse diyor Efendimiz, beni gerçekten görmüştür mesela. Biz bu 40-50 sene önce ölmüş annemizi babamızı görüyoruz, onlarla konuşuyoruz mesela. Bazen oluyor, bazen de başımıza gelecek bir felaketi de görüyoruz. Demek ki diyor, ruh bedenin ağırlığından kurtulunca bu ölümün doğumdan önceki ölümden sonraki kabiliyetlerine kısmen ulaşma yeteneği var. Kazanıyor.
Letafet kazanırsa
ruh. Peki diyor ya, uyanıkken de bu kabiliyetleri yakalayabilir mi yani? Hem doğumdan önceki, ölümden sonraki elbet yakalayabilir. Peki buna delilin nedir derseniz işte فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِكَاءَ رَبِّهِ Kim Rabbi ile yüz yüze gelmek istiyorsa, canlı mülaki olmak istiyorsa فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا Yaptığı için dört dörtlük yapacak, salih yapacak. Efendim, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ Ve o yaptığı işte en ufak bir dünyevi ya da uhravi bir başka duygu karışarak Allah'ın iradesine ortak olmamalı. Evet. Şimdi baktığınız zaman bu üç şartı da gerçekleştirdiğinde doğumdan önceki kabiliyetini de yakalayabilir. Öldükten sonraki elde edeceği haleti de yakalayabilir. O yüzden burada çok önemli bunu, rüyayı buna delil olarak gösteriyor İbn Haldun.
Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel gidiyor ama maalesef vaktimizin sonuna geldik. İnşallah bir sonraki bölümümüzde devam ederiz.
İnşallah.
Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, Mevlana'dan Mesajlar programının bir bölümünü daha tamamlamış olduk. Tabii Mevlana Hazretlerinin zengin o gönül dünyasından, düşünce dünyasından aldığımız incileri, mercanları naklediyoruz ama vakit yeterli olmuyor. İnşallah bir sonraki bölümde tekrar huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.